Herkese merhabalar, Evreka'nın ikinci sezonunun bilmem kaçıncı bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Hüseyin Atala, bu hafta haftanın bilimsel gelişmelerini sizlere aktarmaya gayret göstereceğiz. Evet, geçen hafta galiba Begüm'le başlamıştık. Bu hafta yine Begüm'le başlatacağım. Çünkü buranın ağası da paşası da benim. Evet Begüm, seni dinliyoruz.
Geçen haftanın bölümünde de aynı şeyi yapmıştın. Ben burada bir ayrımcılık sezmiyor değilim. Onu da söylemiş olayım ama bir centilmenlik yapmış olalım.
Ağladın. Dört
bölüm üst üste Begüm sunmuş olsun ilk başta.
Emre'cim.
Haydi
bu kadar...
lütfen Begüm'cim başlayalım, evet.
Eğer ki ağlıyorsanız bu kadar Sayın Emre Bey, sizle başlayabiliriz. Hani öyle bir dileğiniz varsa dinleyelim yani sizi.
Yok canım, az solistler en son sahneye çıkarmış diyerek Begüm'e sahneyi bırakayım öncelikle.
Evet Begüm, seni dinliyoruz.
İki bölümdür çevre haberleriyle sizlere geliyorum. Şimdiki haberimizde de sizlerle şehir hayatıyla ilgili çarpıcı bir araştırmayı paylaşacağım. Avrupa genelinde yapılan büyük bir bilimsel çalışma, hava kirliliği, yoğun kentleşme ve yeşil alan eksikliğinin hem çocuklarda hem de yetişkinlerde astım riskini belirgin şekilde arttırdığını ortaya koydu. İsveç'teki Karolinska Enstitüsü liderliğinde yürütülen bu araştırma, 7 Avrupa ülkesinden 14 farklı kohorta ait yaklaşık 350 bin kişiyi kapsıyor. Kohort kelimesine biraz yabancı olabilirsiniz. Bu tür bilimsel araştırmalara katılan her bir insan grubu, yani her bir uzun dönemli takip çalışması birer kohort olarak adlandırılıyor. Katılımcıların yaşadığı adresler, çevresel faktörlerle birebir eşleştirilerek analiz ediliyor. Ayrıca uydu görüntüleri kullanılarak binaların, yeşil alanların ve su kaynaklarının dağılımı da tespit ediliyor. Böylece hava kirliliği, dış ortam sıcaklıkları ve şehir yoğunluğu gibi birden fazla çevresel etki birlikte değerlendirilmiş oluyor. Araştırmanın başyazarı ise şöyle diyor. Daha önceki çalışmalar genellikle yalnızca bir çevresel faktöre odaklanıyordu. Bizse bu riskleri bir arada ele alarak şehir hayatının astım gelişimi üzerindeki gerçek etkisini daha net görebildik. Çalışma süresince yaklaşık 7500 kişi çocuklukta ya da yetişkinlikte astım geliştirdi. Ve dikkat çekici bir sonuç ortaya çıktı. Astım vakalarının %11.6'sı, yani neredeyse her 10 astım hastasından biri daha sağlıklı bir çevrede bu hastalığa yakalanmayabilirdi. Özellikle kirli hava, yeşil alan eksikliği ve yoğun yapılaşma üçlüsü en fazla risk yaratan kombinasyon olarak öne çıktı. Sonuçlar şehir planlamacıları ve karar vericiler için oldukça önemli. Çünkü bu yeni yöntem sayesinde mevcut şehirlerde riskli bölgeler belirlenebiliyor ve gelecekte daha sağlıklı kentsel alanlar planlanabiliyor. Çalışmanın yazarları bu yöntemin şehir planlamasında devrim yaratabileceğini vurguluyor. Araştırmacılar şimdi bir adım daha ileri gidiyor. Katılımcılardan alınan kan örnekleriyle vücudun metabolik yapısı, yani metabolomu incelenecek. Amaç, çevresel etkilerin vücudu nasıl değiştirdiğini daha iyi anlamak ve astımın gelişim mekanizmasını çözmek. Bu çalışma Avrupa Birliği'nin Horizon 2020 programı kapsamında yürütülen EXPERS projesinin bir parçası. Aynı ekip astımın yanı sıra inme, kalp krizi, KOAH ve diyabet gibi hastalıkların da çevresel etkilerle nasıl ilişkilendiğini araştırıyor. Kısacası yaşadığımız çevrenin sağlığımız üzerindeki etkisi düşündüğümüzden çok daha büyük. Belki de sağlıklı bir yaşam sadece ne yediğimizden değil, nerede yaşadığımızdan da geçiyor.
Evet, bu haberden sonra şimdi size şunu sormak istiyorum. Siz bana deseydiniz ki kötü hava şartları ve kötü şehir şartları dolayısıyla astım olabiliyoruz. Bu pekala mümkün derdim çünkü direkt olarak aldığımız nefes sağlığımızı etkileyen bir durum. Peki sizce bu çalışma neden bu kadar önemli? Hani kötü hava şartları astım yapıyor demesinden ziyade bu çalışmayı değerli kılan şey nedir?
Şimdi burada kötü hava şartlarının niteliği önemli abi. Bu çalışmada da benim birazcık göz attığım kadarıyla şundan bahsediyor. Hani PM2.5 dediğimiz bir durum var. Yani partikül madde 2.5. Bu maddeler belli bir mikrondan daha küçük. Daha doğrusu belli bir ölçekten daha küçük diyeyim. Yaklaşık bir saç teli kadar incelikte olan maddeler bunlar. Ve bunlar da daha çok gözle görülmeyen maddeler. Ve PM2.5'un varlığı aslında bizim astım olma riskimizi gösteriyor. Yani şöyle söyleyeyim. PM2.5 maddeler arttıkça solunum yolu iritasyonu, yani solunum yolu etkilenimi daha çok artıyor. Ve bundan ötürü aslında biz astım oluyoruz veya daha yatkınsak astıma doğru ilerliyoruz. Ki bu noktada biliyorsunuz ben de astım hastalığına doğru giden bir insanım. PM2.5 partikülleri hayatımdan uzak tutabilmek için işte şöyle, siz göremiyorsunuz ama kendi odamda hava temizleyici kullanıyorum. Şurada görebildiniz mi bilmiyorum ama. Yani olay biraz daha havanın niteliği ve şehir yaşamına yaklaştıkça bu partiküllerin miktarı artıyor ve bu da bizim için gerçekten iyi değil. Çünkü şey gibi düşünün, hani çok tozlu bir yerde insan nefesi daralır, işte sürekli öksürme ihtiyacı hisseder. Aslında olay biraz da o.
Dolayısıyla insanların yaşam kalitesini ve nefes alma kalitesini artırmak istiyorsak şehirlerdeki yeşil alanların miktarını artırmamız gerekiyor. Ağaçları kesmememiz ve yaşatmamız gerekiyor.
Buna ek olarak da tabii şöyle bir durum var. Mesela yani ben sanayi bölgesine yakın bir yerde oturuyorum Ankara'da. Ama böyle tepelik bir yerde oturduğum için sanayi bölgesinin hava kirliliğini birazcık üstten görebildiğim bir noktadayım. Daha dün bir hocamla görüştüm. Ben de işte böyle hocam biliyorsunuz işte astım falan filan dedim. Hani spor yaparken nelere dikkat etmem lazım dedim. Dedi ki oğlum zaten nerede yaşıyorsun? İşte şurada yaşıyorum. Dedi ki tepede yaşıyorsan eğer ki etraf böyle tozlu görünüyorsa, kötü görünüyorsa hiç çıkma antrenmana. Bu sefer daha da kötü öksürürsün. Hava kalitesi düşük demektir. Sakın çıkma gibi bir yerden yaklaştı. Yani sanayinin şehir içine doğru ilerlemesi de bizi kötü etkiliyor. Araç miktarının artması, çevresel hava kirleticilerinin artması hepsi çok etkiliyor. Yani birazcık da dediğin gibi evet, yeşil alan artışı bir yerde sanayileşmeyi de uzak tutuyor bizi. Ve bir yerde onlar da zaten temizliyorlar havayı sonuç olarak. Ve bize bu şekilde katkı sağlıyorlar.
Emre aslında araştırmayı değerli kılan en önemli noktayı Hüseyin verdiği örnekte çok güzel açıkladı. Çünkü uydu verileri kullanılarak bir bakıma kirliliği çok çok daha yukarıdan izleyebiliyoruz, gözlemleyebiliyoruz. Bu da haliyle çok daha nitelikli bir veri toplanmasını sağlıyor araştırma için.
Sıradaki haberimiz Emre'den gelecek. Emre, seni dinliyoruz.
Evet. Dur ben de senin taklini yapayım. Evet, bugün yine yıldızları konuşacağız. Yine karanlık madde konuşuyoruz. Evet, şimdi sıradaki haberimizde şöyle diyorlar. Texas'ta, Houston'da.
Evet, buradan dinleyicilerimize sesleniyorum. Kimin taklidi daha iyiydi? Bunu nasıl bildirebilirler bize?
Abi Evrim Ağacı'na mail atarsanız bunu.
Biz daha sonra Çağrı Mert Bakırcı'ya böyle 1000 tane mail geliyormuş. Tabii Emre, Emre diye.
Emre. Sadece just Emre yazıyor böyle. Hani konu yok, şey yok, başlık yok. Sadece Emre yazıyor orada falan.
Emre bu kadar.
O zaman ben söyleyeyim. Eğer ki bu taklidin hangimizin daha iyi taklit yaptığını atala.hsyn13@gmail.com'a yollayarak bana iletebilirsiniz. Ben de yalan beyanla kendimi kazandırabilirim. Evet, sizden cevaplarınızı bekliyoruz. Bir sonraki haberimizi Emre sunacak. Emre, seni dinlemek istemesem de mecburiyetten dinliyoruz.
Ben de sana anlatmak istemesem de sana ve herkese anlatıyorum. Ama sana anlatmak istediğim için değil yani Hüseyin'cim. Evet, bu kadar konuşmadan sonra biraz da artık haber anlatalım değil mi arkadaşlar? Haberlerimizi dinlemek isteyen dinleyicilerimiz vardır eminim. Bu kadar konuştunuz yeter diyorlardır. Bu haberimizde gıda israfı sorununa karşı geliştirilen yenilikçi bir teknoloji hakkında konuşmak istiyorum. Hepimiz evde sebze ve meyvelerin bozulup çöpe gitmesinin verdiği üzüntüyü yaşamışızdır daha önce. Ancak bu sorun sadece evlerimizle sınırlı değil, dünya genelinde hasat edilen gıdaların %30'undan fazlası tüketiciye ulaşmadan bozuluyor. Ya bu gerçekten akıl almaz bir oran ve bu miktar 1 milyardan fazla insanı besleyebilecek kadar büyük. Yani burada inanılmaz bir israftan bahsediyoruz. MIT ve Singapur'dan araştırmacılar bu soruna çözüm bulabilmek için çok küçük iğneler kullanarak sebzelere melatonin enjekte etme yöntemini geliştirdi. Bu yöntem sayesinde sebzelerin raf ömrü önemli ölçüde uzatılabiliyor. Geleneksel olarak gıdaları korumak için soğutma sistemleri kullanılıyor. Ancak soğutma sistemleri büyük enerjiler gerektiriyor ve dünya genelinde birçok bölge bu teknolojiye erişim imkanına maalesef sahip değil. Bu yeni yaklaşım soğutmaya alternatif veya destek olabilecek bir çözüm sunuyor. Teknolojinin temelinde ipek proteininden üretilen mikroskobik iğneler bulunuyor. Bu iğneler o kadar küçük ki bitkilerin sert ve mumsu dış kabuğunu delerek içerideki dokulara ulaşabiliyor. Ancak bitkiye stres vermeyecek kadar da nazik. İğneler tamamen doğal malzemelerden yapıldığı için de zararsız ve çevrede kendiliğinden çözülebiliyor. Araştırmacılar bu çalışmada melatonin adlı bir hormon kullandı. Melatonin insanlarda uyku düzenini sağlarken bitkilerde büyüme ve yaşlanma süreçlerini düzenliyor. Bilim insanları hasat edilen bitkilere çok küçük miktarlarda melatonin vererek yaşlanma sürecini yavaşlatmayı başardı. Bu noktada merak edilen soru şu olabilir: bu uygulamanın insan sağlığına herhangi bir zararı var mı? Araştırmacılar bu konuyu özellikle incelemişler ve verilen melatonin miktarının son derece düşük olduğunu belirtiyorlar. Bu küçük miktar bitkiler tarafından tamamen metabolize edilebiliyor ve normalde sebzelerde bulunan doğal melatonin miktarını önemli ölçüde artırmıyor. Dolayısıyla bu yöntemle işlem gören sebzeleri tüketen insanlar normalden çok daha fazla melatonin almış olmuyor. Çalışma için Çin lahanası adı verilen yeşil yapraklı bir sebze seçilmiş. Bu sebze özellikle Asya'da yaygın olarak tüketilen bir sebze ve çok çabuk bozulan bir özelliğe sahip. Araştırmacılar önce bitkiye floresan boya enjekte etmişler ve iğnelerin bitkinin tüm dokularına ulaşıp ulaşamayacağını gözlemleyip ulaştığını doğrulamışlar. Ve alınan sonuçlar oldukça etkileyici görünüyor. Oda sıcaklığında normale göre 4 gün, buzdolabındaysa 10 gün daha uzun süre taze kalmış bu bitki. İşlem görmemiş bitkiler 2-3 gün içinde sararmaya başlarken melatonin verilen bitkiler 5. günde bile yeşil kalmaya devam etmişler. Yani düşünecek olursak aslında 2-3 günlük bir fazladan yaşam ömrü bitkiler için çok büyük miktarda israf önleme anlamını taşıyor bence. Ve araştırmacıların yaptığı analizler melatonin verilen bitkilerde antioksidan etkenliğin arttığını ve koruyucu bir zincir reaksiyonun başladığını gösterdi. Bu reaksiyon bitkilerin yeşil pigmentini koruyor ve yaşlanmayı yavaşlatıyor. Peki bu teknoloji özellikle nerelerde kullanışlı olabilir? Özellikle Afrika ve Güneydoğu Asya gibi bölgelerde büyük fayda sağlayabileceği düşünülüyormuş. Bu bölgelerde üretilen ürünlerin çoğu çiftlikten pazara ulaşma yolculuğunda bozuluyor çünkü. Araştırmacılar şu an iğne yamalarını elle uyguluyorlar. Yani aslında bitkilere, sebzelere bu melatonin verme işlemi elle yapılıyor. Ancak gelecekte traktörler veya insansız hava araçları kullanılarak bu işlemin otomatik bir şekilde yapılabileceğini belirtiyorlar.
Anlattığın kadarıyla ulaşım esnasında dayanıklılığını arttırıyor bu haber sebzeleri. Dolap raf ömrünü de uzatıyor mu? Onu tekrardan bir sormak istedim. Duyamadım. Belki de dinlemedim, kaçırdım.
Ya bu sadece ulaşımla alakalı bir şey değil. Dediğim gibi mesela oda sıcaklığında herhangi bir sebze diyelim 2 gün durabiliyorsa bu uygulanan aşılama değil aslında ama melatonin verme yöntemi sayesinde raf ömrü de uzuyor. Yani 2 günse mesela 4 güne çıktığı söyleniyor haberde. Ve eğer ki buzdolabında mesela bir sebze 5 gün durabiliyorsa buzdolabında 10 gün durabiliyor. Dolayısıyla aslında yaşlanmayı yavaşlatan bir etkiye sahip bitkiler.
Emre, aslında tam da şu an zamanı. Ya mesela çilek yağı alıyoruz. Zaten Antalya'dan Ankara'ya gelene kadar mesela bir kasanın yarısı telef oluyor. Sonra eve alıyoruz. Dolaba koyuyoruz. Bir gün sonra bakıyorsun altta kalanların zaten canı çıkmış. İnsan istediği meyveyi sebzeyi tüketemiyor ki bile. Yani öncelikle melatonin bizim uykumuza olan faydasının yanında biraz bizim çilek ve meyve yememizi de sağlayabilirse çok sevineceğim bu haberden.
Abi yalnız şunu fark edelim, yani hormonlu sebze oluyor. Yani melatoninli sebze. Hormonlu sebzeye hayır deyip haberi kapatıyorum.
Az önceki sunduğum haber bence etkisi en büyük haber olacak. Yani dünyaya genel anlamda. %30 gibi bence bir de israf var. Bence bunun de önüne geçerse yani Afrika'daki açlık bir noktada azalabilir yani.
Yok moruk, ben daha fazla yiyeceğim.
Sen de daha fazla. Evet, öyle bir yola da yol açabilir gerçekten.
Sonraki haberi Çağrı Mert Bakırcı değil tabii ki, Begüm sunacak. Begüm, seni dinliyoruz.
İşte hayaller hayatlar demek istiyorum. Bahtınıza ben düştüm bugün. Neyse, haberime geçiyorum. Şu koca evrende virüslerle mücadeleyi sadece biz vermiyoruz. Mikro dünyada da bir savaşçı var. Bakteriler. Gözle göremediğimiz bu canlılar sanılandan çok daha gelişmiş savunma mekanizmalarına sahip. Ve bu kez bilim insanları bu savunma sistemlerinden birine dair büyüleyici bir keşfe imza attı. Rockefeller Üniversitesi ve Memorial Sloan Kettering Kanser Merkezi'nin liderliğindeki iki ayrı laboratuvar, bakterilerin virüslere, yani fajlara karşı geliştirdiği yeni bir moleküler silahı keşfetti. Cat1 adlı özel bir protein. Cat1, bakterinin bağışıklık sisteminin bir parçası olan CRISPR-Cas10 sistemine ait bir CARF efektörü. Peki nedir bu CARF efektörleri? Bunlar bakteriye virüs bulaştığında devreye giren proteinler. Görevleri enfekte olmuş hücrenin çalışmasını durdurarak virüsün yayılmasını engellemek. Daha önce keşfedilen Cam1 ve Cad1 adlı efektörler bunu ya hücre zarını bozarak ya da toksik moleküller salgılayarak yapıyordu. Cad1 ise bambaşka bir yöntem izliyor. Araştırmacılar güçlü bir yapısal analiz aracı olan Fold-Seq sayesinde Cad1'i keşfetti. Bu protein hücrede yaşamsal öneme sahip bir molekül olan NAD'ı parçalayarak çalışıyor. NAD, hücrenin enerji üretiminde kritik rol oynayan bir metabolit. Cad1 bu molekülü hedef aldığında hücre adeta donuyor. Yani büyümesi ve faaliyetleri duruyor. Böylece virüs çoğalamıyor ve diğer bakterilere yayılma şansı kalmıyor. Ama asıl dikkat çekici olan Cad1'in inanılmaz karmaşık yapısı. Kanser merkezindeki laboratuvarda yapılan elektron mikroskopisi analizlerine göre Cad1 proteinleri virüs alarmı aldığında birbirine bağlanarak uzun filamentler oluşturuyor. Bu filamentler NAD moleküllerini içine hapsediyor. Sonra da parçalayarak etkisiz hale getiriyor. Üstelik bu filamentler birbirleriyle etkileşime girerek üçgen ve beşgen spiraller oluşturuyor. Henüz bu yapısal düzenin işlevi tam olarak bilinmiyor ama bilim insanları oldukça heyecanlı. Dahası da var. Cad1 genellikle tek başına çalışıyor. Normalde CRISPR sistemleri farklı proteinlerin ortak çalışmasıyla bağışıklık sağlar. Ama Cad1 taşıyan bakterilerde bağışıklık tepkisinin büyük kısmı bu tek proteinle sağlanıyor. Aslında Cad1 enfekte olmuş hücreyi durdurmakla kalmıyor. Tüm bakteri kolonisini koruyor. Yani bu bireysel değil, toplu bir savunma stratejisi. Araştırmacılara göre bu keşif, CRISPR sistemlerinin ne kadar çeşitli ve etkili olabileceğine dair bize yeni bir pencere açıyor. Şu an sadece yüzeyi kazıyoruz diyorlar. Bu moleküllerin nasıl çalıştığını anlamak, gelecekte bambaşka biyoteknolojik uygulamaların da önünü açabilir. Bütün bu çalışmaya baktığımızda esasında bakterilerin virüslerle savaşı düşündüğümüzden çok daha karmaşık. Ve biz her yeni keşifle bu görünmeyen mikro dünyada aslında ne kadar zekice sistemlerin işlediğini biraz daha fark ediyoruz.
Şu mudur? Bakterilere bir protein veriliyor ve virüslerle olan savaşında... Protein verilmiyor bak.
Ben sana özet geçeyim haberi. Bakterilere bir virüs bulaştığında bakteri ya kendi hücre membranını parçalayarak böylelikle hani virüs de ölüyor onun içinde. Hani virüsün yaşayabileceği ortamı da öldürmüş oluyor. Ya da hani... Gene kendini öldürdüğü bir mekanizmayla, tamam mı? Ama hep böyle hücrenin parçalanmasına yönelik bir mekanizma ilerliyor, tamam mı? Membran üstüne ilerliyor. Ama burada bu protein, NAD diye bir molekül var. Hani glikolizde falan da geçiyor yani. NAD haşı alıyor, NAD atılıyor.
Elektron transport zincirinde falan.
Evet, ETS'de de var. Hani en temelinden enerji metaboliti NAD. NAD B3 vitamini bu arada. Onun aktif formu. NAD'ları kendi arasında filamanları tutarak virüsleri hapsettiği bir öldürme yöntemi de varmış virüsleri. Ama bu yöntemle aynı zamanda bu Cad1 proteini bir diğer yani kolonideki bir diğer bakterilere de diyor ki ben yandım sen yanma.
Ha, arkadaşlarına haber gönderiyor ya. Ben kanka evet. Kendimi parçalıyorum. Sen dikkatli ol diyor. Bu mudur? Evet. Peki nasıl gönderiyor bunu?
Ya reseptörlerle falan herhalde ya da proteinin salımıyla onlarla
muhtemelen şöyle hani kemoturaktanlar dediğimiz maddeler var. Yani bu kemoturaktanlar ortamda bir ya örnek veriyorum. Bazı kemoturaktanlar salgılanarak vücut içerisindeki antijenler nerede olduğu, antijenlerin nerede olduğu uyarılarak o tarafa makrofajlar çekiliyor. Yani vücudumuzun savunma hücrelerinden biri. Bu kemoturaktanlar tarzı maddelerdir diye düşünüyorum yani ben de. Yani tam okumadım ama muhtemelen böyle bir mekanizması vardır.
Ya o zaman şeyi sorayım.
Detay... Ha, pardon.
Mesela dediler ki işte ben mesela bir hücreyim, bakteri hücresiyim. Dediler ki senin yandaki komşuna virüsler sızdı. Birazdan kendini patlatacak zor durumda. O da sana haber gönderdi. Peki ben bu duruma nasıl hazırlık yapıyorum?
Belli proteinlerin daha fazla üretilmesiyle ve aslında bir noktada hücresel bağışıklığın sağlanmasıyla yapıyorsun bunu. Öyle söyleyeyim sana. Ya burada şöyle bir etki var. Mesela hani endokrin etki var, apokrin etki var, işte otokrin etki var. Yani bunlar şey, mesela biz vücut içerisinde bir noktadan örnek veriyorum bu. Tiroid bezimiz olsun, vücudumuzun diğer hücreleri olsun, ayak parmak ucumuzdaki hücre diyelim. Orayı uyarmamıza, bu tiroid bezinden uyarmamıza endokrin sistem diyoruz. Şimdi endokrin sistem bu zaten. Bir de otokrin, parakrin sistemler var. Ya da böyle çok yakın hücreler arası böyle gap junction'lar oluyor. O gap junction'larla da yani çok yakın yani direkt bitişik hücrelerde bir kanal aracılığıyla çeşitli moleküller diğerine geçiyor. Ve bu şekilde uyarım sağlanıyor aslında. Yani bu şekilde uyarım sistemleri var hücrelerin. Biz bunu niye anlattık? Uyarım sistemini anlatmak üzerine anlattık. Yani bu şekilde de hücreye parakrin etkiyle veya işte çeşitli etkilerle, gap junction'larla aslında hazır ol, geliyoruz, bir sıkıntı var gibi şeyler söyleniyor aslında. Bu şekilde bir mesaj iletimi oluyor. Astrolist Emre, sendeyiz, seni dinliyoruz, son haberdeyiz. Hadi bakalım.
Astrolist tabii ki uzay haberiyle geliyor. Başlıyoruz. Bu haberimde sizlerle evrenin derinliklerinde yaşanan çarpıcı bir olayla ilgili yeni araştırma bulgularını paylaşmak istiyorum. Gökadalar dediğimiz şey, milyarlarca yıldızın gaz ve toz bulutlarının bir araya gelerek oluşturduğu devasa yapılar. Bizim de içinde bulunduğumuz ve yaşadığımız Samanyolu bunlardan sadece bir tanesi. Gökbilimciler bu gökadalardan ikisinin arasında yaşanan etkileşimi ilk kez bu kadar ayrıntılı bir şekilde gözlemlemeyi başardı. Bu özel durumda bir gökada rakibini yoğun ışınımla delip geçiyor ve bu etkileşim sonucunda hedef gökadanın yeni yıldızlar oluşturma kapasitesi önemli ölçüde azalıyor. Araştırma sonuçları bu tür etkileşimlerin gökadaların iç yapısına nasıl etki ettiğini ilk kez net bir şekilde ortaya koyuyor. Geçmişte gökbilimciler gökadaların çarpışmalarını uzaktan gözlemleyebiliyorlardı. Ancak bu etkileşimlerin gökadaların iç yapısında nasıl değişikliklere yol açtığını tam olarak anlayamıyorlardı. Bu yeni çalışma ise bir gökadanın diğerine nasıl zarar verdiğini doğrudan gözlemleme imkanı sağladı. İki gökada saniyede 500 km hızla birbirine doğru hareket ediyor, çarpışıyor ve sonra tekrar uzaklaşarak yeni bir yaklaşma için hazırlanıyor. Araştırmacılar bu durumu sürekli tekrarlanan bir mücadele olarak tanımlıyor. Ancak bu etkileşimde dengeli bir durum söz konusu değil. Çünkü gökadalardan birinin çok güçlü bir avantajı bulunuyor. Evet, bugün de bu gökada için üzüldük. Sanki üzülecek şeylerimiz bitmiş gibi, değil mi? Neyse efendim. Bu gökadanın merkezinde kuasar adı verilen bir yapı yer alıyor. Kuasarlar süper kütleli kara deliklerin çevresindeki maddeyi yutması sonucu oluşan son derece parlak ve güçlü enerji kaynakları. Bu kuasar denilen yapılar o kadar yoğun ışınım yayıyor ki karşılarındaki gökadanın yapısını tamamen etkileyebiliyor. Araştırmacıların bulguları kuasardan çıkan ışınımın rakip gökadada bulunan gaz ve toz bulutlarını dağıttığını gösteriyor. Bu etkileşim sonucunda sadece en küçük ve en yoğun bölgeler ayakta kalabiliyor. Ne var ki bu küçük yapılar yeni yıldızların oluşması için gerekli boyutlarda değil. Sonuç olaraksa hedef gökada yıldız oluşturma bölgelerini kaybetmiş oluyor aslında. Bu kuasarlardan çıkan ışınımlar yüzünden. Bu süreçte sadece zarar gören gökada değişmiyor. Çarpışma sırasında büyük miktarlarda gaz saldırgan gökadanın merkezindeki kara deliğe doğru çekiliyor. Bu durum kuasarın daha fazla beslenip etkisini sürdürmesine olanak tanıyor. Bilim insanları bu uzak etkileşimi Şili'nin Atacama çölünde bulunan iki gelişmiş teleskop sistemi kullanarak incelemişler. Bu teleskopların yüksek çözünürlük kapasitesi sayesinde daha önceki çalışmalarda tek bir nesne olarak görülen iki gökadayı ayrı ayrı gözlemleyebilmişler. Bu araştırmanın önemi aslında evrenin erken dönemlerini anlamamıza katkı sağlamasında yatıyor. Bu ışık bize ulaşmak için tam 11 milyar yıl yol almış. Dolayısıyla evren 2.8 milyar yaşında adeta küçük bir bebekken yaşanan olayları gözlemliyoruz şu anda. O dönemde bu tür çarpışmalar çok daha sık yaşanıyordu ve bugünkü gökada yapılarının şekillenmesinde de önemli rol oynadı.
Abi ben bu haberden şunu anladım. Her noktada birileri, bir gökada, bir insan, bir hayvan, hiç fark etmez, kötülüğümüzü isteyebilir, bizim için hoş olmayan şeyler yapabilir diyerek böyle bir yorum getirdim. Ve aklımda bir soru var Emre Bey. Sorabilir miyim?
Tabii ki, buyurun. Olursa.
Şimdi gökadalardan bahsedildi. İşte dedin yok, galaksiler birbirleriyle etkileşiyor falan. Sonuç olarak biz de bir galaksinin doğal olarak bir parçasıyız. Bizim galaksimize, bizim gezegenimize bir şey olacak mı? Bu durum bizi etkileyecek mi? Ne olur cevap verin.
Şimdi bu konularda tabii ki büyük konuşmayı istemem. Dolayısıyla bildiğim kadarıyla şeklinde aktaracağım. Çünkü hani evrenin...
Emre, senin bu konuşmalarının çok sıkı takipçileri var. Her bir kelimen sorgulanıyor. O yüzden, dikkat et.
Her harfe her kelimeye dikkat ediyorum tabii ki.
Abi ve şey var abi, işte gök bilim olunca iş işte şeye çok dikkat ediliyor sende yani, hani yok böyle dedin de şöyle dedin de diye, bilmiyorum yani, bana değil de birilerine gelmiş olabilir mesela yani böyle
geliyor
öyle bir seni yargılayıcı böyle mesajlar falan. Haberin
tabii
olsun,
ki dikkatli olacağız çünkü burada aslında bilim iletişimi yapıyoruz. Bu noktada da verdiğimiz her bilgi hem çok kritik hem de çok önemli. Dolayısıyla asla yanlış bir şey söylemememiz gerekiyor. O yüzden büyük laflar söylerken iki kez düşünüyoruz yani her seferinde. O yüzden mesela haber yazılarımızı da ona göre hazırlıyoruz. Dikkatli bir şekilde araştırıp pek çok kaynaktan öncelikle tespit ediyoruz. Doğruluğunu kontrol ediyoruz. Ama sorunuza geri dönecek olursam şöyle cevap verebilirim. Samanyolu galaksisi şu anda Andromeda galaksisi ile yaklaşık 4 milyar yıl sonra gerçekleşmesi planlanan bir çarpışma sürecine doğru gidiyor. Fakat farkı şöyle bir şey olacak. Uzun vadede Samanyolu'nun spiral yapısı bozulabilir ve yeni bir galaksi formu ortaya çıkabilir. Ancak bu sürecin çok yavaş gerçekleşeceği düşünülüyor ve dünya üzerinde o zamana kadar hala bir yaşam kalırsa bunun doğrudan etkilenmeyeceği düşünülüyor. Ve aynı zamanda yıldızlar arasındaki mesafeler çok büyük olduğu için çarpışmalar nadiren yıldız sistemlerini bozuyormuş. Bu da Samanyolu'nun evrimsel geleceğini modellemek için de aslında önemli veriler sunuyor. Dolayısıyla evet, Andromeda galaksisi ile bir çarpışma süreci olacak 4 milyar yıl sonra. Bunu şu anki yaşayan insanların yüksek ihtimalle hiçbiri göremeyecek eğer ki böyle dondurma mekanizmaları falan olmazsa. Fakat umarım çok büyük sıkıntılar yaşanmaz o zamanlardaki insanlara ve canlılara diyeyim. Sorunuzu böyle cevaplamış olayım.
Bir şey diyeyim mi Emre? Nasipten öte köy yok. O yüzden 4 milyar yılı da düşüneceksek lanet olsun bize. Yani çok da önemli değilmiş gibi geldi. Yani 4 milyar yıl sonrasını şu an düşünmek istemiyor canım. Ama yani gerçekten güzel bir keşif. Neyse abi, yani sonuç olarak önemli bir keşif, kıymetli bir keşif. Bakalım önümüzdeki zamanlarda bizlere neler katacak, daha neler keşfedeceğiz bir de bunun üzerine.
Herhangi bir uzay aracından sonra Hüseyin'in yaptığı aynı yorum. Önceki haberlere bakacak olursak şimdi kullandığı sözcüklerin %80'ini daha önce aynı şekilde kullandık.
Hiçbirimiz senin kadar tutkun olmadığımız için. Bak, hiçbirimiz senin kadar tutkun olmadığımız için uzaya, yani bir tek senin kullandığın terimler falan bana böyle tanıdık geliyor. Sen bir şey, yani çok cahil hissediyorum. Sen
aynı şekilde ben de siz biyoloji ve tıp hakkında konuşurken hissediyorum. Ve bu arada bir uzay hakkında çok büyük bir uzmanlık alanım falan yok yani. Ancak haberlerde okuyarak biz de bilgileniyoruz.
Yani Begüm'le bizim konsorsiyumumuz burada çok barizdir, nettir yani. Bunu anlatabiliyor muyum bilmiyorum. Emre dışlanmış noktadadır. Bugün bu bölümde de çok net bir şekilde anlamışsınızdır diye tahmin ediyorum. Ama kim ne derse desin, Emre bizim kaç yıllık dostumuz? 8 sene olmuş. 8 sene olmuş. 8 senedir biz tanışıyoruz Emre'yle. Allah beraberliğimize daim etsin diyelim Emre'ciğim.
Güzel dilekler için teşekkür ediyorum Hüseyin'cim. Ama Begüm de aramızda bir tık geç girdi. Üniversitede tanışmış olduk ama onunla da çok çabuk samimi olduk. Hatta şu an seninle samimi olduğumdan daha çok samimiyim diyebilirim Begüm'le.
O zaman siz bölümlere ikiniz devam edin. Şimdi tamam mı? Ya da hiç devam etmeyin. Kusura bakmayın yani.
Birileri kıskandı.
Ben sizi atıyorum kardeşim.
Olur o kadar.
Yeninin yerinize... Abi senden iyisini de buluruz. Başka 8 yıllık dostumuz mu yok? Ozan Erbay'ı çekeriz değil mi? Neyse. Bu haftaki bölümümüzün de sonuna geldik. Umarım keyif almışsınızdır dinlerken. Biz anlatırken keyif alıyoruz. Bize destek olmak isterseniz arkadaşlarınıza atın. Birbirinizle paylaşın. Bol bol dinleyin. Bizi takip edin Spotify'dan. Bizim için en kıymetli şey sizlere bir şeyler anlatabilmek. Bu noktada bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Karşılığını görmek de bizi motive ediyor açıkçası. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bilimle kalın.
Hoşça kalın. Hoşça görüşmek kalın. Üzere.